Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 15 Farverdin 1401 Hicri Kameri 2 Ramazan 1443 ve Miladi 4 Nisan 2022 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile Türkiye'nin Kaşıkçı davasını Suudi Arabistan'a devretmesi üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Kur'an-ı Kerim ile 30 gün, haftanın bakışı ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi arkadaşım.
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatemzade, Viyana'da anlaşmaya çok yaklaşıldığını belirtti. İslami Şura Meclisi, Yemen milletinin direnişine destek verdi. İran, Yemen'de ateşkesi memnuniyetle karşılıyor. Türkiye'de enflasyon arttı. Türkiye Cumhurbaşkanı Ana Muhalefet Partisi CHP lideri aleyhinde yeniden dava açtı. Bakü Ermeni güçlerin Azeri askerleri ateş açtığını belirtti. Şimdi haberler.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerika, İran kırmızı çizgilerine geçmeyeceğini anlattığı takdirde Viyana'da anlaşma çok yakın ve ulaşılabilir noktada olduğunu belirtti. Hicri Şamsi 1401 yılının ilk haftalık basın toplantısında bu konuya temas eden Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade şöyle dedi. Eğer Amerika Viyana'dan bir anlaşma ile ayrılmak istiyorsa bir an önce siyasi kararını vermesi gerekir. Sözcü Hatipzade Amerika'nın Viyana müzakerelere devam ettiği bir sırada yeni yaptırımları dayatmasına işaretle Amerika'nın bu tür çelişkili uygulamaların çok tanık olduklarını belirtti. Sözcü Hatipzade Amerika'nın sınır muhafaza idaresinin personeli İranlı bir sanatçıya karşı insanlık dışı bir şekilde davranmaları hakkında da şu değerlendirmede bulundu. Bu olay Amerika devlet son 40 küsur yılda İran milletine karşı yüz binlerce uygulamalarından sadece biridir. İranlı sanatçı Alireza Kurbani Nevruz Bayramı dolayısıyla Amerika'nın Los Angeles eyaletinde konser vermek istiyordu. Ancak Kanada'nın Toronto Havalimanı'nda bulunan Amerika Sınır Muhafaza İdaresi personeli Kurbani'nin Amerika'ya seyahatine izin vermediler. Sözcü Hatipzade Amerika devleti her şeye siyaset penceresinden baktığını ve ne zaman gerekli bulursa tüm değerleri feda ederek siyasi hedeflerine ulaşmak istediğini gösterdiğini ifade etti. Amerika Hazine Bakanlığı geçen hafta Washington'un İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı izlediği hasmane politikaların devamında bazı İranlı özel ve tüzel kişilere yaptırım kararı aldıklarını açıkladı. Sözcü Hatipzade, Viyana'da olup bitenlerin hepsi Amerika'nın tutumundan kaynaklandığını, Amerika müzakerelerde geriye kalan meselelere kendi iç meselelerini düğümlemeye çalışanı, ancak İran devleti ve milleti ebediyete dek sabretmeyeceğini vurguladı. Sözcü Hatipzade mahkumların meselesi de Amerikalı tarafın uygulamalarına bağlı olduğunu belirtti. Sözcü Hatipzade Viyana sürecinde esas konu İran İslam Cumhuriyeti'nin kapsamlı ortak eylem planı, COEP nükleer anlaşması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesinden yararlanmasından ibaret olduğunu ve bu süreç tam olarak gerçekleşmediği müddetçe İran kırmızı çizgileri üzerinde kalmaya devam edeceğini vurguladı. Afganistan'da kadınlara ve kızlara uygulanan baskılara ilişkin İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumuna değinen Hatipzade, Afganistan'da hakimiyeti elinde bulunduranların sorumluluk üstlenmeleri herkes Afganistan'ın şu geçiş sürecine geçmesine yardımcı olması gerektiğini kaydetti.
İslami Şura Meclisi temsilcileri ortak bir açıklama yaparak Suudi Koalisyonu Yemen milletine karşı saldırılarının sürmesini kınayarak Yemen milletinin direnişini desteklediler. İslami Şura Meclisi üyeleri, dünya mustazaflarının uluslararası örgütler tarafından çiğnenen haklarını savunmak için hiçbir ümidi olmadığına işaretle Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler ve insan haklarını savunduğunu iddia edenlerin çifteli yaklaşımlarının her zamankinden ziyade ortaya çıktığını kaydetti. Yemen'e yönelik başlatılan yıkıcı savaş üzerinden 7 sene geçtiğine dikkat çekilen açıklamada milletvekilleri bu örgütlerin şeytani güçler ve müstekbirlerin sultası altında olduğunu, bunun için dünya müstazaflarının çiğnenen haklarını savunmak için uluslararası örgütlere hiç güvenmediğini kaydetti. Açıklamada küresel emperyalist güçlerin desteğini alan Suudi Arabistan yönetiminin geçen 7 senede Yemen'in kent ve köylerini bombalayıp çeşitli savaş suçları işlediğini ve binlerce Yemenli çocuk, kadın ve erkeğin kanını akıtıp bu ülkeye yönelik zalimce yaptırım uyguladığı ifade edildi.
Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade basın toplantısında yaptığı konuşmada Tahran'ın Yemen'de ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve aylardır bu ateşkesi beklediğini belirtti. Sözcü Hatipzade, muhabirimizin Yemen'deki ateşkesi ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, Yemen'de ateşkes ihlalinin Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nce doğrulamadığını belirtti. Hatipzade, önemli olan şeyin İran'ın aylardır Suudi Arabistan'ı Yemen'deki girişimlerine son vermeyi teşvik etmesi olduğunu kaydetti. Yemen'de ateşkesin yerli taraflar arasında diyalog ve de insani yardımların Yemenlilere ulaştırılması ile eşlik edilmesi gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile telefonda gerçekleştirdiği görüşme hakkında ise bu görüşmede Yemen'in durumunun ele alındığını ifade etti. Sözcü Amerika'nın durumu hakkında ise İran'ın Afganların temel haklarının çiğnenmesinden endişe duyduğunu vurguladı. Yetkili Afganistan yönetiminin bu ülkenin krizi aşabilmesi için sorumlu davranması gerektiğini kaydetti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade El Mesire televizyon kanalına verdiği demişti. Tahran, Yemen halkının sesini Birleşmiş Milletler ve bölgedeki ortaklar aracılığıyla tüm dünyaya ulaştırmaya çalışıyor dedi. Hatipzade, Yemen'deki ateşkesi ve yaptırımları tamamen kaldırılması için alan sağlanması ve siyasi çözümün gerçekleştirmesini memnuniyetle karşılıyoruz ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler'in girişimleri doğrultusunda Yemenli taraflar arasında ilan edilen ateşkes 2 Nisan saat 19'da yürürlüğe girmişti. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg dün yaptığı açıklamada Yemenli tarafların hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Yemenliler 2 aylık ateşkesi memnuniyetle karşılamıştı. Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen'e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu 230 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı General Kiyomers Heyder'i Ordu Kara Kuvvetleri'nin askeri kabiliyetinde kayda değer bir ilerleme olduğunu ve nokta vuruşu yapan füzeler alanında en büyük kazanımlara imza attıklarını kaydetti. General Heyder'i dünyanın büyük güçlerinin İslami İran'ın gücü karşısında boyun eğdiğine işaretle İslam İnkılabı'nın sari iktidarı ile veto hakkına sahip ülkelerin görüşmelerde İran'ı memnun etme yolu arayışına girmesine yollaştığını söyledi. Kara Kuvvetleri Komutanı İslami İran'ın iktidarının nizam rehberi İslam'ın kurtarıcı mektebi ve silahlı kuvvetlerinde bir parçası olduğu halkından kaynaklandığını vurguladı. General Heyder'e İslam ülkelerinin birliğinin İslam düşmanlarını hayal kırıklığına uğratacağını belirtti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 53 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3519 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140.368'e, vaka sayısı ise 7.171.165'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1591'in durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6.890.768'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları Mart'ta aylık bazda %5.46 artarken yıllık enflasyon 20 yılın yeni zirvesi olan %61.14'e yükseldi. Artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle TÜFE'nin %61'e ulaşması bekleniyordu. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayınladı. Verilere göre Mart ayı itibariyle 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %29.88, yurt içi üretici fiyatları %64.3 arttı. Aylık bazda TÜFE %5.46, YÜFE %9.19 yükseldi. TÜFE Mart'ta geçen yılın Aralık ayına göre %22.81, geçen yılın aynı ayına kıyasla %61.14 yükseldi. Artan enerji ve gıda fiyatları etkisiyle TÜFE'nin %61'e ulaşması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE Mart'ta %44.1'de %48.4'e yükselmiş oldu. YÜFE ise Aralık 2021'e göre %29.31, geçen yılın Mart ayına kıyasla %114.97 arttı. Tüketici fiyatları bazında Mart'ta en fazla fiyat artışı %32.67 ile, motorinde en fazla fiyat düşüşü ise %23.26 ile kabakta görüldü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi CHP lideri aleyhinde yeniden dava açtı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Davanın nedeni, Kılıçdaroğlu 22 Mart'ta grup toplantısında yaptığı konuşma ve 31 Mart'taki Twitter paylaşımı.
Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Türkiye'nin Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı kararını eleştirirken, Cemal Kaşıkçı cinayetinde cezasızlık ve haksızlık yolu seçilmemeli dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmekle suçlanan Suudi Arabistan vatandaşı 26 firarisanın yargılanmasının da durması ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesi konusunda hükümetin olumlu görüş vereceğini açıkladı. Uluslararası Af Örgütü Cemal Kaşıkçı cinayetinde cezasızlık ve haksızlık yolu seçilmemeli açıklamasını yaptı. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard konu hakkında şunları söyledi. Bu talebin dile getirildiği gün, 3 yılı aşkın süredir Cemal Khashoggi cinayetinde adaletin sağlanması adına mücadele edenler için kara bir gündür. Türkiye, topraklarında işlenen bir cinayete ilişkin davayı devretmekte, bu davayı bilerek ve isteyerek cinayetin sorumluluğunu taşıyanlara iade etmiş olacaktır. Halbuki Suudi Arabistan sistemi Türkiye savcısı ile işbirliği yapmakta defalarca başarısız oldu ve adaletin bir Suudi mahkemesi eliyle gelmeyeceği çok açık. Türkiye'nin bu tüyler ürpertici cinayete adaletin sağlanması gerektiği ve bu davanın asla siyasi hesaplara ve çıkarlara alet edilemeyeceği taahhütlerine ne oldu? Hükümet yargılamanın durması yönünde görüş verirse bu, Cemal için adaletin tam tersine yani cezasızlığı garanti eder. Uluslararası Hap Örgütü kişilerin gıyabında yargılandığı davalardan kaygı duyuyor olsa da Adalet Bakanı cezasızlığın ve haksızlığın önünü açtı. Yine de bu yanlış düşünceyi kararla tersine çevirmek için henüz geç değildir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Tovuz ili istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Cumhuriyete göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı internet sitesinden yaptığı açıklamada 3 Nisan saat 23'te Azerbaycan ordusunun Tovuz ilinin Ağdam köyü istikametindeki mevzilerinin Ermenistan ordusu tarafından ateş altına alındığını bildirdi. Açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun önlem amacıyla karşılık verdiği ve Azerbaycan'ın herhangi bir kaybının bulunmadığı dile getirildi.
İşgal güçlerinin saldırgan tutumundan dolayı Kudüs'ün Babul Amud bölgesinde dün gece yatsı namazının ardından yine çatışmalar meydana geldi. Dün gece yaşanan olaylarda işgal güçlerinden biri çocuk olmak üzere 3 Filistinli gözaltına aldığı haber verildi. Aynı zamanda Kudüs'teki Babu Sahire'yi kapattıkları da belirtildi. Filistin Enformasyon Merkezi muhabirinin verdiği bilgilere göre İsrail işgal güçleri dün gece Babul Amud bölgesine baskın düzenledi ve çıkan gerginlik üzerine Filistinli gençleri kovalamaya başladı. Bu arada henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuğu ardından da iki genci gözaltına aldılar. İşgal güçlerinin bu saldırgan tutumu Filistinli gençlerle aralarında çatışmalar çıkmasına neden oldu. Çatışmada en az 19 kişinin yaralandığı belirtildi. Bu gerginliğe ve çatışmalara Mescid-i Aksa'da namaz kılan büyük kalabalıkların yatsı ve teravih namazlarını kılıp dağılmaya başlamasından sonra vuku bulduğu belirtildi. Bu olayların yaşanmasından birkaç saat önce de işgal rejiminin Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in bölgeye bir baskın düzenlediği ifade edildi. İşgal güçleri Ramazan'ın birinci gününde 2 Nisan Cumartesi gecesi de aynı bölgede Filistinlilere saldırmış, bazı kişilere gözaltına almış ve bu yüzden de gerginlik ve çatışmalar yaşanmıştı.
Filistin'de Mart 2022 içinde yaşanan gelişmelerle ilgili rapor, bu dönemde İsrail işgal güçlerine yönelik direniş eylemlerinde belirgin bir artış olduğunu gösteriyor. Kısa adı MUTA olan Filistin Bilgi Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre, geçtiğimiz Mart ayı içinde vuku bulan olaylarda 20 Filistinli şehit edilirken, işgalcilerden 12 kişi öldürüldü, 64 kişi de yaralandı. MUTA'nın raporuna göre Mart ayı içinde gerçekleştirilen direniş eylemlerinin sayısı 80.821'e buldu. Bu sayı ise 2017 yılından bu yana geçen süre içinde aylık en yüksek sayıyı oluşturuyor. Rapora göre direniş eylemlerinin 52'sini işgal güçlerine ateş edilmesi veya silahlı çatışmaya girilmesi oluşturuyor. Bunların da 25'i Cenin bölgesinde gerçekleşti. İşgal hedeflerine yönelik silahlı eylemler içinde en çok yankı getiren ise Cenin'e bağlı Yabet kasabasının ahalisinden olan Ziya Haverişe'nin Tel Aviv'in Beni Berak mıntıkasında gerçekleştirdiği ve 5 işgalcinin öldürüldüğü, 12 işgalcinin de yaralandığı eylem oldu. Hamerşe eylemi gerçekleştirmesinden sonra işgal güçleri tarafından şehit edildi. İkinci önemli eylem Muhammed Ebul Kaya'nın Biruz Sebah şehrinde gerçekleştirdiği ve 4 işgalcinin öldürüldüğü araçlı ve bıçaklı saldırı eylemi oldu. Üçüncü sırada yer alan ise Hadira'da 2 işgalcinin öldürüldüğü eylem oldu. Bıçaklı saldırı veya saldırı girişimi 9, araçta saldırı veya saldırı girişimi 2, işgal güçlerine ait askeri tesisleri yakma eylemi 7 oldu. Batı Şeria bölgesinde işgal güçlerine veya yerleşimci çetelere yönelik 255 taşlama eylemi gerçekleştirildi.
Rusya, Ukrayna göçlerinin tekrar kontrolü ele aldı. Buça'da ellere bağlı şekilde öldürülen sivil görüntülerinin ortaya çıkması sonrası yöneltilen savaş suçu ithamlarını da reddetti. Rus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca Buça'da öldürülen sivillerin görüntülerinin batılı basın kaynaklarına servis edilen Ukrayna'nın üretimi olduğunu kaydetti. Yapılan yazılı açıklamada Rus ordu güçlerinin kontrolü altında bulunduğu sırada bu bölgede tek bir kent sakini şiddet faaliyetlerine maruz kalmadığı denildi. Bakanlık Rus ordusunun 452 ton insani yardım malzemesi dağıttığını da ileri sürerken şehirdeki herkes kuzeye özgürce gidip bölgeyi terk etme imkanına sahip olduğu denildi. Açıklamada 30 Mart'ta tüm Rus askeri unsurlarının şehirden ayrıldığı da belirtildi. 30 Mart tarihi Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeyindeki saldırılarını azaltacağını açıklamasının bir gün sonrasına denk geliyor. Amerika'nın CBS televizyon kanalına konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya'yı Buça'da soykırım yapmakla suçladı.
Almanya çok sayıda Rus diplomatın sınır dışı edeceği haberin ardından Litvanya yönetimi Rusya Büyükelçisi'ne ülkeden ayrılması talimatı verdi ve Kalifa'daki konsolosluğu kapatma kararı aldı.
Ve eski Amerikan Başkan Yardımcısı Pence, Joe Biden, Amerika'ya modern tarih boyunca herhangi bir başkandan daha fazla zarar verdi. Biden, modern tarihin gördüğü en kötü başkan dedi. Pence ayrıca Mart ayı sonlarında yapılan NBC News anketinin Başkan Biden'in onay oranının %40'a düştüğünü de göstermesine değindi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimiz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Yemen'de ateşkesi olumlu karşılaması etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yemen'de ateşkesin İran tarafından olumlu karşılandığını ve aylarca bu ateşkesi beklediğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade bugün yaptığı açıklamada İran'ın aylardan beri Afgan Arabistan'ı Yemen'deki eylemlerini durdurmaya teşvik etmesinin önemli olduğunu, şimdi Yemen'de ateşkesin sağlanması ile Yemen içinde diyalogların başlaması ve de insani yardımlarla beraber olması gerektiğini söyledi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti ve Saldırgan Suudi Koalisyon, Birleşmiş Milletler'in önerisiyle 2 Nisan tarihinden itibaren 2 aylık ateşkesi kabul ettiler. Suudi Arabistan, 26 Mart 2015'te aralarında Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu bazı Arap ülkelerinden oluşan bir koalisyon çerçevesinde ve Amerika'nın yardımı ve yeşil ışığı ile Yemen'e karşı geniş çapta saldırı başlattı. Böylece Mustafa ve Firari Cumhurbaşkanı Abdurrabbi Mansur Hadi'yi tekrar iktidar yapmak bahanesiyle kendi hedefleri ve aşırı taleplerini gerçekleştirmeye çalıştı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen krizine karşı sürekli izlediği tutumu her zaman bu ülkede savaşın sona erdirilmesi için siyasi bir çözümün bulunması olmuştur. Şimdi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün de belirttiği gibi ateşkes Yemen krizinin çözümü için, ateşkesin sağlanması ise siyasi bir girişim başlatmak için bir ortam hazırlamalıdır. İran İslam Cumhuriyeti Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun 26 Mart 2016 tarihinde Yemen'e saldırması ardından bu saldırıya tepki göstererek Yemenli gruplar arasında diyalog ve siyasi çözüm yolu zaruretinin altını önemli çizdi. İran bu krizin siyasi çözümü için 4 maddelik bir plan sundu. 17 Nisan 2017 tarihinde İran'ın dönemin Birleşmiş Milletler temsilcisi ve büyükelçisi Ghulam Ali Hoşro, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Yan İlyasun ile bir araya gelerek Yemen krizi konusunu ele aldı. Ve bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı'nın mektubunu kendisine sundu. İran İslam Cumhuriyeti bu mektupta Yemen krizinin askeri çözümü olmadığını vurgularken, barış ve istikrarın sağlanması için tek yolun dış müdahale olmadan tüm Yemenli partilerin ulusal ve kapsamlı bir hükümet kurabilmeleri olduğunu ifade etti. Mektupta ayrıca ateşkesin sağlanması ve bir an önce tüm dış askeri saldırıların durdurulmasının altı önemli çizildi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Huşam Şeref, İran'ın planı hakkında yaptığı açıklamada Yemen krizinin çözümü için İslam Cumhuriyeti'nde sorumlu olan kardeşlerin planı ister geçmişte veya hali hazırda Yemen krizinin çözüm anahtarıdır dedi.
İran İslam Cumhuriyeti kuşatma altında olan Yemen halkının acılarını hafifletmek için son aylarda diplomatik çalışmalarını da yoğunlaştırdı ve bu bağlamda Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan 10 Ocak 2022 tarihinde Katar ziyareti sırasında Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti baş müzakerecisi Muhammed Abdüsselam ile bir araya gelerek kuşatmanın kaldırılması ve bu ülkeye karşı savaşın sona ermesi zaruretini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı 3 Nisan günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Yemen krizi konusunu da ele aldı. Siyasi meselelerden sorumlu Dışişleri Bakanı'nın özel yardımcısı Ali Asker Hacı de son aylarda bazı Avrupalı yetkililer ve de Birleşmiş Milletler'in Yemen özel temsilcisi Hans Grundberg ile görüş alışverişinde bulundu. Hiç şüphesiz Arabistan'ın Yemen'e karşı başlattığı savaş aynı zamanda ağır ekonomi ve askeri maliyetler yükledi ve meydan şartları da giderek direnişin lehine değişti. Yemen ordusu ve halk güçleri direnişe devam ederek balistik füzeler ve İHA gibi modern silah teknolojilerine ulaşmasıyla Arabistan ordusunda giderek yenilgi mağarelere görüldü. Yemen kuvvetlerinin Arabistan'a milyar dolarlık hasara sebep olan Aramco petrol tesisi dahil olmak üzere Suudi Arabistan'a yaptığı son İHA ve füze saldırıları Yemen kuvvetlerinin artan askeri ve saldırı yeteneklerinden bir örneğiydi. Yemen saldırıları Suudi Arabistan'ın derinliklerine kadar ulaşınca yetkililer ateşkes çağrısında bulundu. Ray el-Yomon, yazı işleri müdürü olan Abdulbari Atvan, Yemen savaşını Arabistan yetkililerinin içine düştü ve Yemen halkının da evlatları ve çocuklarının kanı ile bedelini ödediğine büyük stratejik bir hata olduğunu belirtiyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Ukrayna Savaşı ekonomisinin dünya ekonomisine etkisi etrafında. Ukrayna Savaşı'ndan bir aydan fazla geçerken ekonomik etkileri birçok Avrupa ülkesi için işleri hayli zorlaştırdı. Nitekim Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya son haftalarda 30 yılın en yüksek enflasyon oranını yaşadı. Sadece Almanya değil birçok Avrupa ülkesi Ukrayna Savaşı ve artan enerji veri fiyatları nedeniyle eşi görülmemiş bir enflasyon yaşıyor. Doğalgaz ve ham petrole bağlı ürünlerin fiyatları son haftalarda önemli ölçüde arttı ve sadece enflasyonu önemli oranda etkilemekle kalmadı, üstelik Avrupa ülkeleri için öngörülen ekonomik büyüme oranını da etkiledi. Yapılan tahminlere göre 19 Euro bölgesi ülkesinde yıllık enflasyon %5,9'dan %7,5'e yükseldi ve bu bölgedeki yeni enflasyon oranı 1997'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde söz konusu enflasyon hakkında yaptığı açıklamada Euro bölgesindeki enflasyona 3 faktör yön verdi. Dünya çapında yüksek enerji fiyatları, gıda sektörü üzerinde artan baskı ve üretimdeki belirli darboğazlar ifadesini kullandı. Avrupa'daki enerji krizi yeşil kıta için yeni bir sorundur. Ukrayna çatışmaları enerji kaynaklarının sunumu ve sağlama zincirine sorun oluşturdu. Ukrayna'da devam eden çatışmalar nedeniyle Rusya'dan Avrupa'ya enerji arzının kesintiye uğraması küresel doğal gaz fiyatlarını 10 yılların en yüksek seviyesine çıkardı ve sonuçları ise Euro bölgesinde görülmeye başladı.
Rusya 2021'de diğer ülkeleri yaklaşık 55,5 milyar dolarlık doğal gaz ihraç etti. Şimdi Ukrayna savaşı ve Batı'nın bu ülkeye desteğini sürdürmesi ve Rusya'ya karşı geniş çaplı yaptırımların uygulaması ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın bazı düşman olmayan ülkelere doğal gaz satışı için ruble talep edeceğini açıkladı. Bu karar, ithal enerjiye bağımlı Avrupa ülkeleri için işleri daha da zorlaştıracak. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a göre, Rusya'dan enerji ithalatı tamamen durdurulursa Almanya korkunç sonuçlarla karşı karşıya kalacak ve Alman ekonomisinin bazı sektörleri de tamamen kapanmak zorunda kalacaktır. Enflasyonun yükselmesi sadece Avrupa Birliği ülkeleriyle sınırlı değildir. İngiltere ve Amerika'da zor ekonomik koşullar yaşıyor. Britanya Ulusal İstatistik Ofisi'nin son raporu ülkedeki enflasyonun yaklaşık 30 yılının en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Nitekim İngiliz Ulusal İstatistik Merkezi'nin kıdemli araştırmacısı Grant Fitzner bu bağlamda yaptığı açıklamada İngiliz fabrikalarından çıkan malların fiyatı da önemli ölçüde arttı ve şimdi 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı dedi. Bu arada bazı Avrupa ülkeleri Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle karşı karşıya ve ekonomik sorunların tırmanması bu ülkelerdeki siyasi durumu değiştirecektir. Bu bağlamda Fransa'da aşırı milliyetçi Ulusal Birlik Partisi lideri ve Cumhurbaşkanlığı adaylarından Marine Le Pen paylaştığı tweette satın alma gücüne yardımcı olacak planımla ayda ortalama 150 ile 200 avroyu Fransızlara iade etmeye karar verdim şeklinde yazdı. Resmi raporlara göre Fransa'da enflasyon Mart ayında artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle %4,5'a ulaştı. Görünüşe göre Ukrayna'da savaşın devam etmesi Avrupa ülkelerindeki ekonomik sorunları ve enflasyonu da artıracak. Dünya Gıda Programı İcra Direktörü belirttiği gibi bu süreç sadece Ukrayna'yı ve bölgeyi yok etmekle kalmayacak, aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nda gördüklerimizin de ötesine dünyayı da etkileyecektir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Uluslararası Af Örgütü Ankara'nın Cemal Khashoggi suikastı davasında Suudi Arabistan'a devretme kararını kınadı geçtiğimiz günlerde. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Anis Kalamar yayınladığı bildiride İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda öldürülen muhalif Suudi gazeteci Cemal Khashoggi davasında 3 yıldan fazla bir süredir adalet için savaşanlar için bugün karanlık bir gün. Türkiye Khashoggi'nin cinayet davasını Suudi Arabistan'a devrederek davayı gönüllü olarak cinayetten sorumlu olanlara teslim ediyor dedi. Şimdi Suudi Arabistan'la Türkiye arasında baş gösteren bu mesele acaba Türkiye'nin Suudi Arabistan karşısında geri adım atmasına mı neden oldu gibi soruları gündeme taşımaktadır değerli dinleyicilerimiz. Biz de Türkiye neden bu davayı üstlenmekten vazgeçtiğini ve şimdi Suudi Arabistan'a devrettiğini uzman konuğumuzun penceresinden sizlere aktarmak istiyoruz. Siyasi analist Sayın Bertir Fırat Hocam. hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi bu cinayeti biz defalarca sizinle konuşmuştuk. Özellikle cinayetin baş gösterdiği ilk günlerde sizinle konuşmuştuk bu gündemi. Ve Suudi Arabistan'ın kendi muhaliflerini böyle kalleşçe ve çok feci bir şekilde ortadan kaldırdığı ifadelerini siz söylemiştiniz. Ancak şimdi hukuki açıdan bu cinayetin ve aslında bu davanın Türkiye'de vuku bulduğuna göre Türkiye'de hukuk işlemlerinin de yürütülmesi gerekiyordu kimi uzmanlara göre. Türkiye'nin toprakları içinde bir kişi böyle öldürülüyor ve şimdi Suudi Arabistan'da bunu kendisi onaylıyor. Ve ancak şimdi bu davanın Suudi Arabistan'a devredilmesi Türkiye açısından siz nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendirirsiniz?
Doğrusu bu cinayetin işlendiği günden beri Türkiye hep Suudi Arabistan'da nasıl bir taviz koparacağı hesapları içerisinde. Yani bu nedenle hep bu yönlü bir hesap yaptığı için de sürekli pazarlıkla bu işi götürdü. Yani Türkiye'de bu cinayetin işlenmesi ve Suudi Arabistan'da bu alanda bu cinayetin işlenmesi de anlamlıdır. Çünkü herhangi dünyanın herhangi bir ülkesinde böylesi bir cinayetin işlenmesi mutlaka hesap sorulacağı hesabı yapılarak Suudi Arabistan bu cinayeti Türkiye'de gerçekleştirmesinin en iyi yol olduğunu tespiti yaparak bu cinayeti burada işledi ve Türkiye'nin ekonomik açıdan ve gerekli siyasi açısından sıkıştığı bir dönemde böylesi bir cinayetin işlenmesi ucuz bir şekilde bu cinayetin kapanmasına neden olabilir. Yani bugün Suudi'nin bu cinayeti burada işlediği büyük günden beri hesaplı davranarak ve bu hesaplarını da bugün ucuz olarak kapattığı ortadadır. Yani bugün ilk başta Türkiye'nin bu cinayetle ilgili sert tavırları ve Suudi'ye saldırgan bir politika izlenmesi bu günün hesabını yapıyor. Yani nasıl daha fazla bir taviz koparacağı hesapları vardı ve bu hesapları bugün görüyoruz ki her iki ülkenin uzlaşmasıyla bu sonuçlanmıştır. Daha önce Türkiye'de dışarıda yani siyasi nedenler veya düşünce seni açıklayan birçok yabancı uyruklu kişilerin üzerine hunharca gitmesi ve insanlara yönelik tavırları yani bunun karşılaştırdığı zaman bu cinayetine Türkiye göz yummasını şeklinde gibi değerlendirebiliriz. Ve Türkiye bu konuda ekonomik krize teslim olma ve bu nedenle Suudi ile var olan ilişkilerini yeniden düzenlemek için bu davayı Suudi'ye aktarması sonucuyla var olan sorunların ne kadar çözeceği de ileriki günlerde belli olacak. Çünkü Suudi tamamen kendi başına hareket etmediği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koyacağı tavır dediği yol üzerinde Türkiye'den kendi ilişkilerini düzenleyecektir.
Evet.
Türkiye bu konuda ileriki günlerde umduğunu bulmayacağı bir hesap da ortaya çıkar.
Tahran Radyosu.
Peki sizce şimdi Türkiye istediği o tavizleri Suudi Arabistan'dan koparabildi mi acaba? Yani ister siyaset arenasında olsun veya ekonomik olarak fark etmez. Yani Suudi Arabistan acaba sıkıştırabildi mi bu cinayetten dolayı?
Bu cinayetten sıkıştırma konusunda elbette Türkiye ile Suudi'nin karşılaştırmasını yaparken Türkiye bugün ekonomik alanda çok sıkıştığı ve her alana başvurduğu ortadadır. Yani bu sadece Suudi ile olan ilişkilerini de yani diğer işte daha önce saldırgan politikasını düzenlediği ve tavır gösterdiği İsrail'e karşı da bugün önümüzdeki günlerde bir çaba içerisinde nasıl bir ilişki kuracağı çabası içerisindedir. Ve bu nedenle gerek Suudi ve gerek de İsrail'le bu yönlü ekonomik krizinin içinde çıkarmak için bu yönlü bir yola başvurmuştu. Bunun yanında Türkiye'nin dış siyasetle ilgili düzenlemiş olduğu politika bugün dünya kamuoyunda tepkiyle karşılandığı için kendine partner aranıyor. Yani yandaş bir ülkenin kendisini desteklenmesi ve kırılan itibarının tekrardan kazanmak çabası içerisindedir. Ve bu yönlü bir siyasetin de sonuç alacağı tahmin edilmiyor. Yani belki de günübirlik Suudi'de ufak tefek bir takım tavizler koparmış olabilir. Ama temelde büyük bir kazanımın olmadığı ortadadır. Yani Suudi buna çok da şey vermedi. Yani Türkiye'nin bildiği için, Türkiye'yi tanıdığı için de istenilen düzeyde bir tavizin kopardığını sanmıyorum. Ucuz belki bir takım şeyleri koparmış olabilir.
Doğru. Bedir Hocam, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
İyi günler.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'nin Kaşıkçı davasını Suudi Arabistan'a devretme kararı ve buna gelen tepkileri bugünkü sohbetimizde konuştuk. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risale gazetesinde Dünya Gıda Programı'ndan küresel gıda sıkıntısı uyarısı yapılması, Suud rejiminin Yemen ateşkesini ihlal etmesi gibi haberler göze çarparken Kudüs gazetesinde Suriye gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriye Dışişleri Bakanlığı terör projesi başarısız olan Şam'a düşman ülkelerin Suriye halkına herhangi bir koşulda yatamayacağını vurguladı. Sana Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suriye krizinin 11. yıl dönümü vesilesiyle Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Asıl amacı Suriye'nin sivil, ekonomik ve sosyal büyümesini engellemek olan Suriye'ye yönelik Amerika destekli terör saldırılarının üzerinden 11 yıl geçti. Açıklamada Suriye'ye yönelik komplo ve düşmanca planların başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen Suriye'ye komplo kuran ülkelerin halen kendi komplolarının efhamı içinde oldukları ancak bunda manevi, siyasi ve cezai sorumlulukların olduğunu bilmeleri gerektiği vurgulandı. Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasının devamında Amerika ve Batı'nın Ukrayna'ya açık müdahalesinin artık bu ülkede olanlardan sorumlu olduklarını gösterdiğini duyurdu. Suriye'de teröristlerin yenilgiye uğratılmasına rağmen Amerika ordusu ve ona bağlı terör unsurları uzun süredir Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda yasa dışı bir şekilde varlığını sürdürüyor ve ülkenin petrol ve tahıl kaynaklarını yağmalamanın yanı sıra Suriyelilere karşı da harekete geçiyor.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hucestemehr'in yaptırımlara rağmen petrol ihracatının %40 arttığını duyurması, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Herat'taki terör saldırısını kınaması gibi haberlere yer verirken Cevan gazetesinde İran ordusunun savunma gücüne dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı, İran bölgedeki en güvenli ülkedir ve ülkeye saldırmak isteyen herhangi bir saldırgan İran Silahlı Kuvvetlerinden kesin bir yanıt alacaktır dedi. İslami İran Ordusu'nun Halkla İlişkiler Bürosu'nun bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kümers Heydari yaptığı açıklamada bu kuvvet birimlerinin yapısında ve kimliğinde birçok değişiklik yaptı ve gönüllü olarak birçok yükümlülüğü yerine getirmeye hazırdır ifadesini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı, ordu birliklerinin kuzeybatı, batı, güneydoğu ve kuzeydoğu sınırlarda konuşlandığını kaydederek, sınırlardaki hazırlığın ülkenin bir tehdide maruz kaldığı anlamında olmadığı, bu hazırlığın sınırlardaki hazırlık seviyesinin üst seviyede olduğunu gösterdiğini belirtti. Tuğgeneral Heydari açıklamasının devamında İran İslam Cumhuriyeti benzersiz bir güvenliğe sahiptir ve bölgede birlik ve beraberliği arttırarak düşmanların komplolarına karşı durmalıyız diye kaydetti.
Hemşeri gazetesinde İran'ın çelik üretimine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran 2022 yılının ilk iki ayında çelik üretiminde dünyanın ilk 10 ülkesinin başında yer aldı. İslami İran Madenler ve Maden Sanayileri Kalkınma ve Yenileme Kurumu'nun raporuna göre İran Ocak ve Şubat 2022'de toplam 5,3 milyon ton ham çelik üretti. Yine söz konusu kurumun tahminlerine göre İran'ın Şubat ayında çelik üretimi 2,5 milyon tona ulaştı ki bir önceki yılın aynı dönemine oranla %3,7 artış gösterdi. Şubat 2022'de Çin çelik üretiminde %-10, Türkiye %-5,7, Güney Kore %-2,6 ve Japonya %-2,4 oranında düşüş kaydetti. İran'dan sonra Hindistan %6,6 artışla bir sonraki sırada yer alırken Almanya %1,1, Rusya %1 ve Amerika %0,6 oranları ile daha sonraki sıralara yerleşti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim'le
30 gün.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsız ve eşi benzeri olmayan kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız özel programın 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim, baharı olan mübarek Ramazan ayında amelleriniz ve ibadetleriniz Hak Teala katında kabul görmüş olmasını niyaz ederek bugünkü sohbetimize başlıyoruz.
İslami toplumun en önemli meselelerinden biri insanı yetiştirmek ve hakiki kemale ermesini sağlamaktır. İslam dini tüm insanlar için birçok ahkamı ve emirleri olmasının yanı sıra toplumu temizlemek ve bireyler arasında dayanışma ve vahdet oluşturmak ve ıslah etmek için çeşitli hükümleri de getirmiştir. Kur'an-ı Kerim'in 26. cüzünde yer alan Hucurat suresinde birkaç ayette ard arda insanların ve çeşitli grupların arasında doğru ve sağlıklı biçimde sosyal ilişkilerden ve nasıl korunacaklarından söz etmiş ve bazı ilkeleri hatırlatmıştır. Şimdi sohbetimizin devamında bu ayetleri gözden geçirmek istiyoruz. Şerru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beynâtin minel hudâ.
Bazen iki Müslüman veya Müslümanlardan iki grup arasında anlaşmazlık olur ve iş çatışmaya ve kavga etmeye kadar uzar. Kur'an-ı Kerim bu tür fitnelerin derhal yatıştırılması için Hucurat suresinin 9. ayetinde şöyle emreder. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle vuruşursa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adi davrananları sever.
Yüce Allah'ın Müslümanlar ve İslami hükümet için belirlediği ilk görev, çatışan tarafları barıştırmaktır. Eğer iki taraftan biri barışmaya yanaşmaz ve karşı tarafa zulüm ederse, onunla savaşmak ve Allah'ın hükmüne karşı teslim olmasını ve zulüm ve saldırıdan el çekmesini sağlayıncaya dek de savaşmaya devam etmek emredilmiştir. Eğer zalim taraf Allah'ın hükmüne teslim olursa iki grubun arasının düzeltilmesi ve aralarında yargıda bulunurken adaletli davranılması emredilmiş ve Allah-u Teala adil davrananları sevdiği vurgulanmıştır.
Kur'an-ı Kerim Müslümanları itilaftan ve çatışmaktan men ettikten sonra Hucurat suresinin 10. ayetinde daha önemli bir noktaya temas ederek şöyle buyurmakta. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz. Bu ayette Müslümanların sosyal hayatı daha güzel olması için aralarında işbirliği yapmaları ve birlikte hareket etmeleri tavsiye edilmiştir. Buna göre müminlere birbirine kardeş bilmeleri ve birbirine karşı herkesin öz kardeşine karşı duyduğu sevgiyi beslemeleri tavsiye edilmiştir.
Gerçekte Müslümanların arasında kardeşlik ruhunun hakim olması, birbirini yabancı bilmemeleri ve yaşamlarında birbirine yardım etmeleri ve birbirinin durumundan haberdar olmalarına vesile olur. Bu durumda Müslümanlar birbirinin mutluluğuna, acı ve kederlerine ortak olur. Sorunlarda birbirine yardım eder. Kardeşlik ruhunun yaygınlaşması İslami toplumda daha fazla vahdete vesile olur. Ve bu vahdet Müslümanların gücünü ve izzetini artırır.
Kur'an-ı Kerim sosyal itilafların köklerini tamamen yok etmek için Hucurat suresinin daha sonraki iki ayet olan 11 ve 12. ayetlerde sosyal ahlakla ilişkin 6 önemli etkene işaretle bizi bu etkenlerden sakınmaya davet ediyor. Ayetler şöyle buyurmakta. Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyendir.
İnsanların arasında ihtilaf ve anlaşmazlığa ve kedere yol açan davranışlardan biri başkalarıyla alay etmektir. Bu çirkin davranış genellikle yersiz kibirden kaynaklanır. Kur'an-ı Kerim açıkça insanları bu çirkin ve tefrikaya yol açan davranıştan sakındırıyor ve herkese başkalarıyla alay etmemelerini ve kendilerini başkalarından üstün görmemelerini tavsiye ediyor. Eğer bir insanda kısa boy veya cismi mağluliyet veya kekeleme gibi doğal veya doğal olmayan bir kusur varsa bu durum onları azarlama ve alay etme malzemesi yapılmamalı ve kusurları yüzlerine vurularak başkalarının önünde aşağılanmamaları gerekir. Zira bu aşağılama kedere yol açar ve ihtilaf ve tefrika tohumu yüreklere serpilmiş olur. Öyle ki yersiz bir şaka veya alay binlerce insan arasında savaş ateşini alevlendirebilir.
Kur'an-ı Kerim'e göre itiraflara yol açan bir başka konu başkalarında kusur arama meselesidir. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde yer yer her insan kendi kusurlarından gafil olup başkalarında kusur aramamasına vurgu yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim bize ayrıca başkalarına suizanla bakmamayı emreder. Bazı insanlar gereksiz yere başkalarına kötümser ve suizanla bakmaya alışmıştır. Bu zümre genellikle her yeri karanlık gibi görür ve hem kendilerini ve hem başkalarını da panikletir.
Yine bir başka çirkin davranış başkalarının özel hayatını kurcalamaktır. Bazı insanlar başkalarının özel yaşamını kurcalayarak onlarda kusur bulmaya çalışır. Oysa sonuçta herkesin özel yaşamında bazı kusurları olabilir ve asıl onları ortaya çıkarıp bertaraf etmek gerekir. Eğer insanlar bunun yerine Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle birbirinin özel yaşamını kurcalayacak olursa bu durum birbirinden nefret etmeleri ve ilişkilerinin bozulmasına yol açar. Ve bu nefret aynı zamanda toplumun temellerini sarsar ve dostlukları düşmanlığa çevirir.
Kur'an-ı Kerim'e göre maalesef çok da yaygın olan çirkin davranışlardan biri de gıybet etmektir. Kur'an-ı Kerim Hucurat Suresinin 12. ayetinde gıybeti çok çirkin amel ve haram ilan etmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Kur'an-ı Kerim'in bu ameli resmen haram ilan etmesidir. Kur'an-ı Kerim bu amelin çirkinliğini daha somut bir şekilde idrak edebilmemiz için bir benzetmeden yararlanarak şöyle buyuruyor. Eğer bir Müslüman kendisini savunmak üzere aranızda değilse ve siz onu çekiştirip onun kişiliğini başkalarının gözünde alçaltıyorsanız, ölen kardeşinizin elini yemiş gibi olursunuz. Acaba siz bu ameli sever misiniz? Eğer sevmiyorsanız neden gıybet ediyorsunuz?
Gıybet etmek namertçe bir ameldir ve birini sırtından hançerle vurmaya benzer. Eğer biz birinde bir kusur görüyorsak ilkin kendimize neden bu konuyu çekiştirdiğimizi sormalıyız. Eğer amacımız gerçekten onu ıslah etmekse neden bu kusuru dolaylı ve gizli bir şekilde kendisine söylemiyor ve ona bu kusurunu düzeltmesi için yardımcı olmuyoruz? Eğer biz onun kusurunu arkasından başkalarına ifşa ediyorsak bunun sebebi onu ıslah etmek istemediğimiz, aslında ondan çirkin bir imaj yaratmaya çalışmak istediğimiz ve kişisel komplekslerimiz tatmin etmeye çalıştığımız içindir. Ancak bu tür bir davranış, takvasızlığımızın ve kendimizi Allah'ın huzurunda bilmediğimiz ve ondan korkmadığımızın işaretidir. İşte bu yüzden ayetin sonunda şöyle buyurulmakta. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsiz ve eşi benzeri olmayan kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız özel sohbetimizin 3. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
İslam Cumhuriyeti günü yıldönümü ile ilgili açıklamalar.
İran petrol dışı dış ticaretinin rekor seviyeye ulaşması.
İran dahileri ve üstün zekalılar uluslararası olimpiyatlarda parlamaları.
İran'ın koronavirüs ile mücadelede dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alması.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Yemen gelişmelerine yönelik açıklamaları.
Devrim Muhafızları Komutanı'nın Siyonist rejimiyle ilgili açıklamaları.
İran Dışişleri Bakanı'nın Afganistan komşuları toplantısında konuşması
ve İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün Amerika'nın yeni İran karşıtı adımını değerlendirmesi.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmelerinden de şimdi detaylar.
Uluslararası İslam Uyanış Forumu Genel Sekreteri 12 Ferverdin'in dini demokrasi simgesi olduğunu belirtti. Velayeti 12 Ferverdin İran İslam Cumhuriyeti gününü kutlarken 12 Ferverdin'in Büyük İran milletinin İslam dinine dayalı yönetimin kurulması doğrultusunda irade ve isteklerinin pekiştiği gün olduğunu kaydetti.
12 Ferverdin'in İran tarihinde kalıcı, destancı ve iftiharla dolu bir gün olduğunu, bugün de halkın azami oyuyla kutsal nizamı kurulduğunu ve 43 sene boyunca tüm yaptırımlar ve düşmanlıklara rağmen kudretli şekilde bu nizamı koruma ve gücüne güç ekleme doğrultusunda durmadan özveriyle çaba gösterdiğini vurguladı. Velayeti, İslam-ı İran'ın İslam İnkılabı rehberinin akıllıca hidayetleri ve Büyük İran milletinin yardımı ve yerli imkanların devreye sokulmasıyla bu yolda izzetle harekete devam ettiğini belirtti.
İran Gümrük Başkanı, ülkenin son bir yıldaki petrol dışı dünya ülkeleriyle dış ticaret hacmi 100 milyar dolara tekabül eden ağırlık olarak da 162 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Bu da bir önceki yıla göre %38 artış göstermektedir, dedi. İran Gümrükleri Genel Müdürü Ali Rıza Mukaddesi, ülkenin Hicri Şamsi 1400 yılındaki ihracatı ile ilgili olarak dünyanın her yerine 48 milyar dolar değerinde 122 milyon ton İran ürününün satıldığını bir önceki 14 yıla göre 14 milyar dolar daha fazla ihraç edildiğini, bunun da önemli bir artış gösterdiğini belirtti.
İran'ın petrol dışı dış ticaretinin büyümesi Amerika Birleşik Devletleri'nin son yıllarda azami yaptırımlar uygulayarak İran'ın dış ticaretine birçok engel koyarken gerçekleşmiştir. İran İslam Cumhuriyeti bölgedeki iç yeteneklerine ve jeopolitik konumuna dayalı olarak hareket etmeye çalışmıştır. Yaptırımları etkisiz hale getirmeyi ve ekonomik ilerlemenin önündeki engelleri kaldırmayı mümkün kılan da bu olmuştur.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi geçen yıl halka yönelik Nevruz mesajında değerli yetkililerimize ister şimdi görevde olsunlar, ister daha sonra göreve gelecekler olsun, kesin tavsiyemizin yaptırımların kaldırılmasına ülke ekonomisine bağlamamalarıdır. Yaptırımların devam ettiğini varsayalım, yaptırımların devamını esas olarak ülke ekonomisini planlayın. Durup beklemenizi istemiyorum vurgusunda bulunmuşlardı.
Bu bağlamda İran'ın 13. hükümeti ulusal çıkarlar çerçevesinde göreve başladığı 3 Ağustos 2021'den bu yana dengeli bir yaklaşımla yaptırımları etkisiz hale getirmek ve ekonomik işbirliğini geliştirmek için komşuluk ve çok taraflılık politikası izlemiştir. İran'ın özellikle komşu ve Asya ülkeleriyle ticaretini genişletmeye odaklanmıştır.
Tahran Radyosu.
İran Ulusal Yetenekleri Geliştirme Teşkilatı Başkanı, İran öğrenciler uluslararası olimpiyatlarda 7 altın ve 11 gümüş madalya kazandı diye konuştu.
Ulusal Yetenekleri Geliştirme Örgütü Başkanı İlham Yaveri 26 Mart Cumartesi günü bilimsel olimpiyatlardaki öğrencilerin durumu hakkında İranlı öğrenciler geçen yıl 7 altın, 11 gümüş, 9 bronz ve 1 diploma kazandı ve bu başarılar beni gururlandırdı dedi.
İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı koronavirüsü ile mücadele alanında 6 yerli aşı üretimine değinirken, İran'ın koronavirüs ile mücadelede dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer aldığını gösterdi. Co-Bereket, Paso-Covac, Co-Pars, Fahravac, Spicogen, Noravac, İran uzmanlar tarafından sık Amerika yaptırımlarına rağmen geliştirilen 6 yerli koronavirüs aşısıdır.
İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Behram Aynullahi 27 Mart Pazar günü yaptığı açıklamada koronanın İran'ı dünyaya daha fazla tanıttığını ve Dünya Sağlık Örgütü'nün İran'ı virüsle mücadelede referans olarak tanıdığını da vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Yemen Yüksek Konseyi Başkanı'nın tek taraflı ateşkes ilan etme konusundaki barış girişimini memnuniyetle karşıladı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, 29 Mart Sarı günü Yemen Yüksek Konseyi Başkanı'nın barış girişimini memnuniyetle karşılarken, San'a'nın iyi niyetle planının savaşı sona erdirmek, baskıcı kuşatmayı sona erdirmek ve krizi çözmek için güçlü bir kararlılık mesajı içerdiğini söyledi.
Hatipzade, mübarek Ramazan ayında insani meselelere öncelik vererek ve esir takası konularını ilerleterek Yemen'deki çatışmanın ve savaşın sona ermesini umduğunu dile getirdi.
İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Siyonist rejim ile ilişkilerin sürmesinin asla kabul edilemez olduğunu, bu rejimin her yerde istikrarsızlık ve olaylara sebebiyet verdiğini kaydetti. Komutan Selami bugün bu Musa Adası'nı ve bu adadaki birlikleri ziyaret ederken yaptığı açıklamada Fars Körfezi'nin güneyindeki bazı rejimlerin maalesef Siyonist rejimiyle güvenlik ve siyaset alanında ilişki kurduğunu, bunun bölge güvenliği için ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.
Komutan Selami sözlerinin devamında stratejik adalarda konuşlu güçlerin hazırlık seviyesini iyi niteleyerek son yıllarda devrim muhafızlarının İHA, füze, deniz aracı, elektronik savaş, hava, deniz ve denizaltı alanlarında olağanüstü ilerleme ve kazanımlara imza attığını, bu başarıların hızlı ve etkin yanıt vermek için önemli olduğunu ifade etti.
İran ve Çin Dışişleri Bakanları bu ülkede gerçekleşen Afganistan Komşuları Toplantısı'nda ikili ilişkileri en önemli bölgesel ve uluslararası konuları ele aldılar. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bu bağlamda Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede tanıtılan projelerin nihayetleştirilmesi ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi konusunda istişarelerin sürmesine vurgu yaptı.
İran Dışişleri Bakanı iki ülkenin uluslararası örgütler nezdindeki işbirliği ve insan haklarının siyasileştirilmesi ve ülkelerin iç işlerine müdahale ile ortak mücadelesinin iki ülkenin ilişkilerinin önemli ebadından olduğunu vurguladı. Bakan Emir Abdullahyan, batılı ülkelerin bağımsız milletlere karşı yaptırımları yasa dışı olarak kullandığına işaretle bu durumla ortak mücadelenin önemine vurgu yaptı.
Çin Dışişleri Bakanı da İran tarafına Afganistan Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanı 3. toplantısına katıldığı için teşekkür ederek iki taraf arasında 25 yıllık belgenin hayata geçirmesi için işbirliği ve istişarelerin sürmesine vurgu yaptı. Görüşmede İran ve Çin Dışişleri Bakanları Viyana görüşmelerindeki son gelişmeleri ele alarak bazı batılı ülkelerin tek taraflı ve illegal yaptırımlarına karşı koymaya vurgu yaptılar.
Amerikan yönetimi Viyana görüşmelerini devam ettiği bir sırada kötü niyetini bir kez daha göstererek İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yeni yaptırım uyguladı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfing, İran'a uygulanan yeni yaptırımların Viyana'daki müzakere sürecine gölge düşürmeyeceğini ileri sürdü. Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfing, başkent Washington'da gazetecilere verdiği briefingde Amerika'nın yeni İran yaptırımlarını değerlendirdi.
Bedingfield yeni yaptırımların Viyana'daki müzakere sürecine gölge düşürmeyeceğini ileri sürdü. Bedingfield'in iddiasına göre Amerika Hazine Bakanlığı tarafından çarşamba günü bir İranlı şahıs ve birkaç kuruluşa uygulanan yaptırımların İran ile nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma müzakereleriyle hiçbir ilgisi yok.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Amerika'nın İran'a yönelik yeni yaptırım kararına tepki göstererek bu karar İran'a karşı başarısız olan azami baskı politikasını sürdürmek üzere tasarlanan Amerikan hükümetinin İran halkına yönelik kötü niyetli davrandığını gösteriyor. Mevcut Amerikan hükümetinin iddialarının aksine Washington, İran halkına karşı baskı yapmak ve asılsız suçlamalarda bulunmak için her fırsatı değerlendiriyor, dedi.
Kuşkusuz Amerika'nın aşırı ve maksimal taleplerinden vazgeçip gereken siyasi kararını vermesi halinde nihai anlaşma kısa sürede elde edilecektir. Ancak yeni yaptırımları ile Amerika böyle bir niyette olmadığını kanıtlamıştır. Ancak İran yaptırımlar karşısında teslim olmayacak ve kimse İran milletinin direnişini kıramayacaktır. Nitekim Dışişleri Sözcüsü, onurlu İran milletinin kudret ile sürdürülebilir kalkınma yolunda hareketine devam edeceğini söylemiştir.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Şia mezhebinde Mehdilik inancının umut verici olduğunu belirterek, onun Şii toplumlarda parlak bir ışık olduğunu ifade ediyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Şii toplumu sadece geçmişteki önemli olaylara bel bağlamaz, geleceğe de bakar. Şia inancına göre Mehdilik meselesine inanan biri en zor şartlarda kalbini umuttan boşaltmaz ve umut alevleri her zaman vardır. Bu karanlık dönemin,
bu zulüm döneminin, bu haksız ve batılların sultan döneminin geçeceğini biliyor. Bu ise bu düşüncenin en önemli eserleri ve sonuçlarıdır. Tabii ki Şia'nın Mehdilik konusundaki inancı bununla kısıtlanmıyor. Onun nimetiyle kullar rızıklandırıldı, varlığıyla yer ve gök kuruldu. Mehdilik inancı meselesi böyle bir inançtır. Bu yanan alev, bu parlak ışık Şii toplumlarında geçen asırlar boyunca vardı ve aynı şekilde var olacaktır. Ve inşallah bekleyenlerin bekleyiş dönemi sona erecektir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.